Atıl Önder. Dünyanın konuştuğu Atıl Önder.
Çocuğa böyle isim mi konulur Allah aşkına? Çocuk yaptık, inanılmaz oldu.
İnanılmaz oldu.
Kader ona yürü yakulum demiş. Bizim tabii, kaderimiz tabii. Baştan kötü yazılmış.
Kesinlikle yani.
Mesela 3 paraysa.
3 para mı?
3 para. Bir anda meslek mi değiştireceksin bir haftada?
Ne yapayım seninle beraber oturup okey mi oynayalım?
Ben daha çok televole 5'im. O kadar orijinallikten uzak. Kendimden utandım zaten.
Ben de senden utandım.
Bizi ilk defa dinleyecek insanlar da mı var?
Ben iyi bir dinleyiciyim John.
Eski bir yol, kabul görmüş bir yol. İyidir, hoştur dedik.
Tabii.
Abi adını koyalım şu işin diyorlar ama ben...
Nebula'dan herkese merhaba.
Nebula'da tekrar sizlerle...
Nebula FM'in saygıdeğer, sevgili ve bir o kadar da... Nebula derken atın...
Ama enteresan ya.
Güneş altında söylenmedik tek bir söz kalmışçasına... Hala inatla yeni bir şeyler söyleme çabasında olan... Ama bıdı bıdı konuşmaktan da öteye geçemeyen programımız Nebula... Bu hafta yine sizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Vallahi
şöyle bir dönüp baktım Atıl. Neler konuştuk diye. Hani bu şey muhabbeti yapmıştık ya. About kısmımızda mizah, sanat, spor, midilliler ve menemenden devam eden bir hikayemiz vardı. Gerçekten öyle mi diye bir teyit etmek adına baktım. Çetelere yazılmaktan bahsetmişiz. Kila Hakan'dan konuşmuşuz. Yarış atlarına sıçramışız oradan. Daha sonra çocuk sahibi olmak... derken iş Rönesans'a, reforma, oradan bay efendim kolonileşmeye kadar giden bir noktaya varmış. Ve gerçekten söyleyecek bir şeyimiz kaldı mı hala? Çünkü sanatta eleştirdik bir ara. Film eleştirdik.
Tabii.
Sanki ya haddimizmiş bu, gibi.
Ya bunların hepsine değindik. Yani dokunmadığımız tek bir disiplin kalmayana dek. Ya dedik ki acaba biz dinleyenler arasında ilgi alanı... Sanat olanlar var mıdır dedik. Onunla ilgili yalan şeyler konuştuk. Dedik ki acaba teknoloji midir? Teknolojiyi kaçırdık çünkü onu da zehirleyelim dedik. Teknoloji konuştuk. Yani kimseye rahat vermeyen bir program. Yani ben şey gibi görüyorum. Hani şey gibi görüyorum böyle işte... İşte Celal Şengör falan filan böyle teke tekimsi bir program yapılıyor ama herkes halüsinatif bir maddenin tesiri altındaymış gibi düşün. Bak yine tarih konuşuluyor, sanat konuşuluyor, keşifler bilmem ne falan ama halüsinatif bir evren.
Alternatif tarih diyerek hani en azından birazcık daha şey yapabilir yani, miyiz?
Tabii canım alternatif tarih diye satabiliriz gibi bunu. Amiyane tabirle gibi.
Yalan yanlış tarih.
Mesela yani.
Tabii yani dinleyicilerimize de kalmış birazcık bu. Yani hani tamamen %100 mü yanlış? Hayır değil. %99.999 yanlış. Orada tabii hani sizin birazcık da kendi şeyinize kalmış. Öğrenmeniz, bilmeniz lazım.
Ama şey gibi böyle bazı eğitim programları vardı ya eskiden işte. Şimdi tarihsel gerçekliği biz size böyle salt, yalın bir şekilde verirsek sıkıcı olur kardeşim diyorlardı. Onu süsleyerek şakalarla falan anlatıyorlardı.
Tabii. Yani mesela şeyi hatırlıyorsundur. Bir tane çocuk programı vardı. Şey çizgi film. İşte vücudumuzun içini falan anlatıyordu. Yaşlı sakallı bir dayı vardı. Antikordu falan böyle kendisi.
Mesela o çok iyi.
İşte sen belli bir yaşa kadar gerçekten vücudun içinde küçük insanlar olduğunu falan düşünüyordun. Hasta olduğunda da yaşlı dede öldü mü falan diye böyle... Dertlerden dertlere sürükleniyordun. Onun gibi bir program gerçekten.
Ama sadece bizim farkımız şu. Biz hala onun gerçek olduğunu düşünen insanlara hitap ediyoruz.
Çünkü ben hala gerçek olduğunu düşünüyorum.
Ya olmadığına beni kimse ikna edemez zaten.
Kimse edemez.
Ya biz bunları zaten geçen programımızda da konuşmuştuk. Geçen program olmayabilir. Çok geçen bir program olabilir. Zor geçen bir program olabilir.
Hala tesir geçmeyen bir program olur.
Ya hala etkileri, olumsuz etkileri insanlar üzerinde devam eden bir program olabilir. Ondan bahsetmiştik biz bu post-truth'tan, hakikatin önemsizleşmesinden falan. Bunlar yani çok ciddi gündem maddelerimiz vardı kardeşim. Biz burada da boş yapmıyoruz.
Tabii yani böyle bizden ümidi kesmek noktasında böyle hani bir tık kalmış insanlara hep böyle şey yapıyoruz gibi geliyor bana. Tam böyle artık play pause yapıp kapatacakken bir anda sen diyorsun ki post-truth. Bir umut ışığı hani böyle hani bir küçük bir umut ışığı acaba gerçekten hani akıl alır şeyler mi
acaba,
konuşacak?
Ulan bu sefer acaba incir çekirdeğini dolduracak bir şey söyleyecek mi bu diyor.
Diyor.
Ulan diyor.
Böyle iki bölüm daha devam ediyor bu böyle. Tam biz, yine yıkılmak üzereyken oradaki, bütün şeyleri.
Hayır, bizim oradaki yarattığımız gerilim, o tansiyon. Ya bunun bir tek muadili var dünyada. Başka hiçbir yerde yok bu. Aşk-ı Memnu bölüm sonları. Ya acaba yakalanacaklar mı? Acaba Adnan Ziyagil olayın farkına varacak mı? Aynı tansiyon.
Tabii tabii. Bir de Lost'ta vardı biliyorsun. Kaç? 6 sezon boyunca. 6 sezon boyunca tam ümidi kesmeye başlıyorsun. Sonra böyle uzak doğulu abinin biri sandallarıyla koşmaya başlıyor. Others, others diye. Haydi hadi izleyelim bari.
Ya o şey gibi bir şey böyle. Çok uzun yıllar emek verdiğin bir ilişkiye tutunmaya çalışırsın ya. Yani şimdi buraya kadar da getirdik kardeşim. Yani ben geç de olsa bir takım şeylerin farkına vardım ama yani verilmiş kocaman bir dev bir emek var diyor.
Bunu peki sadece şey olarak mı düşünmek lazım? Yani duygusal bir emek olarak mı düşünmek lazım? Yoksa işte 14 Şubatlar, doğum günleri, işte özel günler vesairedeki o bütün kredi kartı ekstresi ve göz önünde bulundurmalı mı böyle şeyler?
Bir şey, bir finansal bir yatırımdır. Çocuk diyor ki mesela ben bu parayı vereceğime diyor Bitcoin alabilirdim diyor. Kardeşim Ethereum alabilirdim diyor yahu.
Sonra bir anda o çok eskiden çok sevdiği kıza dava açıyor değil mi? Benim zararım karşılansın.
Hayır diyor, yani şimdi bizim aşkımızla zamana değer kazanan bir şey de değil ki kardeşim diyor. Ben inanılmaz bir şekilde içerideyim diyor. Benim diyor yaşıtlarım diyor Bitcoin yaptılar diyor o dönem.
Ben diyor sana atkı almıştım hatırlıyorsan Elsiva 2'de.
Ben sana eşarp almıştım kardeşim diyor. Ama eşarp almayıp Bitcoin alsaydım diyor. Şu an diyor benim dokuma tezgahlarıyla dolu bir fabrikam var. O eşarp diyor benim boynuma dolandı diyor be. Benim ayağıma dolandı diyor. İşlerim rast gitmedi diyor. O yüzden diyor. Sermayeyi diyor nereye gömdük be kardeşim diyor.
Şimdi mahkemede diyor ki, eski sevgilisini eliyle işaret ediyor.
Şimdi diyor sermayeyi de diyor yanlış ata mı oynadık diyor. At gibi kadındı da diyor ama yani konuyu karıştırıyor. Ama diyor şimdi sana aldığım şallardır işte topuklu ayakkabılardır. Ne bileyim işte monster notebooklardır. Ya sana aldığım bu eşyalar yerine ben Bitcoin yapsaydım diyor. Şu an Endonezya'da tam 16 tane çocuk işçi çalıştırdım. Bir dokuma fabrikam olurdu diyor. Güneydoğu Asya'nın diyor tekstil deviydim diyor. Ya diyor evet diyor benim de garip hayallerim var diyor. Doğru diyor şu an diyor.
Ama bakın Hakim Bey, ben bunların fizibilite raporunu çıkardım. Bakın $1 çalıştırdığınızı düşünseniz bir çocuk diyor anlatmaya başlıyor böyle iş şeyini, modelini.
Ben diyor bu olayı konuştum diyor. Endonezya'da da ben bunun fizibilitesini yaptım diyor. Yani Endonezya'daki 12 yaş altı çocuklarla ben bunu değerlendirdim diyor. Hayır dedim diyor. Bunları kendi aramızda konuştuk. Adını da koyduk diyor yani. Şimdi diyor.
Ya çocuklar bile hazır.
Ya çocuklar hazır diyor. Çocuklar tezgahların başındalar diyor. Beni bir bırakın diyor ya.
Sabırsızlıkla bekliyorlar diyor ya.
Sabırsızlıkla. Yani diyor ki avukat diyor tek celsede biter mi diyor.
Benim diyor Nike'ın franchise'ını almam lazım.
Benim acilen Endonezya'ya uçmam lazım.
Çocuklar beni bekliyor.
Bak çocukları aramış diyor. Açmadım diyor. Nasıl aç şimdi? Yüzün mü var kardeşim diyor yani. Beni düşürdüğün duruma bak diyor. Yani kıza sitem ediyor.
Tabii al diyor çocuklarla sen konuş.
Vallahi ben konuşamam diyor. Vallahi yüzüm kalmadı diyor.
Onları sen açıkla. Neden eve ekmek götüremeyeceklerini.
Hayır diyor yani şu saatten sonra makineler de boş duruyor kardeşim diyor yani. Böyle bir şey oluyor yani, bir geçmişte yaptığın hataların böyle karşına çıkması gibi bir olay oluyor işte.
Tabii. Buraya nereden geldik? Biz miydik ya? Buradaki analojideki sunken cost biz miydik atıl?
Ya hiç onu bilmedim. Bilemedim şu anda. Nereden nereye geldiğimiz konusunda hiçbir fikrim yok. Ama şey gibi bir şey galiba. Hani şuraya bağlanıyor galiba. Yani şimdi o herif hanımefendiye eşarp almak yerine başka şeyleri seçebilirdi. Ama hanımefendiyi seçmesinin buna bir maliyeti oldu. İnsanların da bizi dinlemesinin bir fırsat maliyeti var. Bizi dinleyerek kaybettiği şeyler gerçekten ileride can yakıcı bir maliyet yaratabilir onlara. Evet. Hani yani gördüğünüz gibi yani sosyal, yani iktisadi, çılgın bir program kardeşim.
Birazdan yatırım değerlendirmeleriyle ilgili Atıl sizlere küçük ipuçları verecek.
Gerçekten yatırım değerlendirmeleri... Şey gibi, bu programı böyle biz NFT olarak mı yapsak?
Abi bir şey söyleyeceğim. Ne olur aklı başında biri çıkıp bana anlatsın ya. Ben, yani sen de dijital sektörde çalışan insanlarız falan. 50 tane kaynaktan okudum, ben anlamadım ne olduğunu. Yani benim tweetimi biri satın alıyor... Ama tweet benim, o sadece böyle hani 50 bin dolar verip ne bileyim işte arka arkaya dizilmiş 20 farklı karakterimi satın alıyor. Ne oluyor?
Hayır hani... şimdi mesela atıyorum ben böyle çok acayip bir söz yazdım. Kime ait olduğu belli olmayan tweetimde de geçiyor bilmem ne. Sonra ben bu tweet'i NFT olarak koydum, sattım mesela. 99 milyon dolar mesela.
Mesela.
Ya mesela benim
ufaktan açtım.
Ya benim için çok değerli, bilmiyorum. Yani onlar ne kadar değerli şeyler ama 99 milyon dolara sattım. Şimdi bu herkese mal olmuş bir kelime ya da bir an, bir görüntü, bir meme, bir şey. İnsanlar dijitalde bunu bu şekilde kullandıklarında ben paramı alacağım kardeşim.
99 milyon dolar aldın yetmedi mi?
Hayır, ben yine
hala mı? Hala telifinin peşinde misin?
Yok, sahip olan insan. Bunun hani müellifi oldu. Yani telif olarak sürekli para mı alacak şimdi bu? Böyle bir şey mi var?
Yani gerçekten yani şimdi işte Bitcoin'den falan da bahsettik ya, oraya kadar işin soyutlaşmasının bende bir karşılığı var. Çok çok böyle ucundan anlayabiliyorum Bitcoin olayını ama
ya NFT, ben blockchain'i zaten 3 ayda anladım kardeşim.
NFT işi bambaşka bir yere taşıdı. Yani hiçbir şey, böyle elle tutulur, gözle görülür, anlaşılabilir de bir yanı yok benim için.
Ya kesin sonu bok gibi bir yere çıkacak diye hissediyorum. Çünkü genelde bak böyle oluyor. İnternet devriminin başında da böyleydi. Hep sanki böyle bir takım şeyler daha demokratikleşecek. Böyle monarklar falan yıkılacak. Bu koleksiyonerler, simsarlar falan aradan çekilecek. Gerçek sanatçılar değer bulacak falan filan. Ama yani hiç o şekil olmuyor. Yani büyük ihtimalle yine tünelin sonu çok boktan bir yere çıkacak gibi.
Abi en son Bitcoin'le ilgili de ben böyle demiştim. Sonra işte dediğin o Endonezya'daki fabrikayı açacak noktaya geldiği için iş. Artık büyük konuşmama kararı aldım. Yani kesin bizim anlamadığımız bir şey var. Çünkü yani böyle 90 bin dolarlar, 100 bin dolarlara satılan işte sanal imajlar vesaireler var ya.
Ya bu şeyin işte her bir gün için şey yaptığı bir kolajı var. Beeple mıydı herifin artistin adı? Beeple mıydı? Evet. 166 mı 196 mı, yani çılgınca bir paraya sattı mesela bunu. Hatta bizde de bir takım sanatçıların kendi şeylerini, asetlerini NFT yapıp satma kafası varmış. Hatta evet. Gülben Ergen'in unutmayın ki bana hiçbir şey olmazı satacağını duydum.
Ne?
Ya unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz şey var ya.
Mesela şimdi o noktada bunun tam olarak neyini satıyorsun? Mesela bunun MP3'ünü ayrı, işte WAV'ını ayrı, başka bir şeyini ayrı ayrı satabiliyor musun? Yoksa oradaki söz öbeği mi önemli? Ne bileyim,
yani
işte,
benim hani
bitrate mi önemli?
Oradaki görüntüsünü aldılar da kardeşim artık bundan sonra full dijital mi 16'ya 9, 4'e 5 ben bunun her versiyonunu kullanabiliyor muyum? Ben bununla ne yapıyorum? Ya ben bunu ne yapacağım zaten aldım ama...
Evde oturup kendi kendine mi dinleyeceksin bunu?
Hayır, keşke almadan önce bu sorgulama içerisine girseydim ben. Çünkü ben bunu ne yapacağım?
Of, yani biz de satalım olur. Yani ben her bölümün NFT'sini satmaya hazırım. Alın arkadaşlar, buyurun sizin olsun. İçindeki bütün saçmalıklarla birlikte.
Ama yani bizim bilmiyorum alınabilir yani. Bizim programın temel özelliği ciddiye alınmaması. Mesela ben geçen bölümü bir tur dinledim. Mesela bu bölümü yapabilmemizin arkasındaki şey sebep ya bizim ciddiye alınmamamız bence geçen bölümü dinledikten sonra. Çünkü bak hani bizim hani bu bölümü yapabilmemizin sebebi ciddiye alınmamamız ve daha sıra bize gelene kadar daha nice etnik unsur, işte kara, deniz, hava kuvvetleri mensubu falan olması gibi sanki.
Chain of command diyorsun.
Yani o sayede.
Güzel işte, bazen orta direk olmanın da insana bazı avantajlar sağladığı doğru. Ya bu hani arada çok göze batmadığın noktalar oluyor.
İçeri alınmama mevzusundan hareketli geçen şey aklıma geldi. Geçen işte evde oturuyoruz. Böyle sakin bir şekilde evde oturuyoruz kardeşim yani. Ne yapabiliriz falan. Kapı çalındı. Kapıyı açtım. Emniyet güçleri. Hayır. Yani hiç de alışık olduğum bir manzara değil. Baktım böyle sanki oraya böyle bir baraj kurmuşlar da sanki ben bir hışımla kaçmaya çalışırsam kaçamayayım diye. Yani üç kişiler ve hiç arada boşluk yok. Yani kaçamayacağım tabii ki o yüzden. O yüzden kaçma fikrini öldürdüm ilk başta hemen. Yani hızlı hızlı düşünüyorum.
Kapıyı açtın. O böyle bir saniye içerisinde.
Ya bir saniye içerisinde bütün ihtimalleri değerlendirdim orada böyle Sherlock gibi. Sonra dedim ki yok buradan olmayacak bu. Ben en azından şey konuşayım bir derdimi anlatmaya çalışayım falan dedim.
Merhaba ama, memur bey.
Ama şey dedim lan şey gibi mi konuşsam böyle işte kapıyı çaldı adam zaten şey böyle hani ne bileyim yani kökeni Metehan'a kadar dayanan bu kadar saygıdeğer bir kurumun benimle ne işi olabilir ya falan gibi mi girsem böyle hani. Hani o kadar
hani
o kadar tatlış gözükeyim ki hani, hani kıyamasınlar gibi bir şeyim yani ben. Ya benim tüm aile polis gibi şey mi desem ne bileyim. Ben de dahil diyormuşum ama onu sonra yalanım ortaya çıkar diye vazgeçtim. Yani açtım kapıyı baktım şey ya emniyet mensupları böyle bir güruh barikat kurmuşlar kapıya. İşte hakkınızda şikayet var dendi. Yani işte ses yapılıyor vesaire. Ben de bir savunma mekanizması olarak bir son böyle can havliyle bir özgüvenle hareket edersin ya. Dedim ki lan ben altta kalmayayım. Ne altta kalacağım? Ben üste çıkayım dedim. Daha yüksek konuşayım dedim ben böyle. Deli gibi konuşayım bunlar şimdi şey yapalım.
Otoriteye saygı gösterirler belki diye.
Yani otoriteye saygı gösteren insanlar bunlar. Ast üst ilişkisi çerçevesinde çalışan memurlar bunlar sonuçta. Ben bir deneyeyim dedim onu. Ya ve sürekli ters konuşuyorum adamlarla. Bu arada adamlar çok tatlı tatlı tane tane konuştular. Hiç beklemediğim şekilde kibardılar. Ben sürekli üste çıkıyorum. Diyorum ki ne sesi canım diyorum. Ses mes yok diyorum ama ayı gibi bağırıyor içeride falan böyle. Hayır ses yok diyorum yani ve anlatmaya başlıyorum. Diyorum ki
sonra senin sağır olduğun ortaya çıkıyor.
Ya bu şey gibi askeri okul sınavına girersin kazanamazsın ama en azından bir hastalığını orada öğrenirsin ya. Ya bu polis baskınından da ben karlı çıktım. Hani.
Ben de %50 duyma kaybı varmış.
Ben de mesela demek ki yıllardır bundan bağırıyormuşum mesela. Bazı filmler bu yüzden bana yanlış geliyor. Ben miksajlarıyla mesela bu yüzden oynuyormuşum. Ben işimi doğru düzgün yapamıyormuşum aslında. Ben kaç post prodüksiyoncunun kanına girmişim be kardeş falan diye böyle sorgulama.
Ya şunun oldu. Sesini aç diyormuşsun sürekli.
Ya aç artık. Ya konuştuk işte ve hep ters çıkıyorum. Diyor ki içeride kaç kişi var? Ya işte var işte bir şeyler diyorum. Hani
var işte bir şeyler ne ya?
İşte bir şeyler diyorum.
Bize yetecek kadar.
Ve kendimi sürekli anlatıyorum adamlara. Diyorum ki ya adamlar da beni dinliyor. Ne yapacak şimdi? Diyorum ki şimdi içerideki herkes benim zaten ofiste de gördüğüm insanlar. Ben temaslıysam sabah da temaslıyım falan diyorum böyle işte. Üzerlerine gidiyorum. Diyorum ki ben iş gereği diyorum. İki günde bir test olan insanım. Ben boş zamanlarımda bile test oluyorum kardeş falan diyor. Hatta bana diyor ki hayır siz yarın cumartesi işe gitmeyeceksiniz belki ama sabah erken kalkıp işe gidecek insanlar olabilir. Ben yine üste çıkıyorum. Yo ne münasebet ben de gidiyorum diyor. Ben geçen 16 saat çalıştım falan diyorum adama. Evet. Peki sence sektörümüzün durumunu anlatıyordun.
Sence bütün bu sekaz yönlendirilmiş bir öfke olabilir mi?
Ya olabilir şimdi yansıtma psikolojideki yansıtma gibi ben başkalarına sinirlendim. Galiba.
Ya kardeşim ben sendikam yok benim ya diye bağırıyormuşsun. Duvarım tokatlıyormuşsun.
Kardeşim benim problem seninle değil zaten. Ama sen madem kapıyı çaldın ben de koşacak bir insan buldum yani şu anda ve dışarıdan bir yüz olarak senin de değerlendirmeni bekliyorum kardeşim.
Reklam sektörünü.
Ben haksız mıyım yani şimdi?
Hayır, biz olayın sıcaklığını belki anlayamıyoruz. Olayın içerisindeyiz. Dışarıdan bir göz olarak hani reklam sektörü nereye gidiyor falan diye oyaladım bunları böyle konuşarak.
Tabii sonra içeriye davet ettim ve bunun üzerine tartışmaya başladınız değil mi? Onların da fikirleri varmış bununla ilgili.
Ben son yaptığımız reklamın kaba kurgusunu falan açtım böyle. Hani sen ne düşünüyorsun?
Sonra hangi gruba mensup olduğunu anlamaya çalıştın. Aa, bu C anlamaz falan dedi.
Ya o da dedi ki, abi dedi, ben zaten polis akademisi mezunu değilim. Ben sonradan oldum dedi. Ben aslında başka bir şey okudum dedi.
Sonra iletişim okumuştum.
İletişim okudum dedi. Aa kardeşim dedi falan, böyle bir şey olduk. Güzel bir noktaya geldik.
Şimdi haftaya ajans kuruyorsunuz beraber.
Dedim ki senin elinde ne kadar var dedim. Köşede, kenarda köşede kalmış birikmiş bir şey var mı dedim.
Size kendini reklam ajansında kreatif direktör olarak tanıtan kişilere para vermeyin.
Ha, dedim benim de aklımda bir fikir var dedim. Senin de kafana yatarsa kardeşim dedim, istersen gireriz bu işe dedim.
Abi ben şeyde sözünü bitir lütfen de şeyi söyleyeceğim önce. Askerde böyle bir tane komutan vardı, ben gececiydim. Ne yapıyorsun dedi, işte yeni gelmiş. Benden bir yaş mı iki yaş mı ne büyüktü. Dedim işte reklam ajansında çalışıyorum, böyle tasarım yapıyorum bilmem ne. Konuştuk. Herif sonra yattı. Sabah içtimadan önce kalktı, yanıma geldi, dedi ki Sevgin ajans mı kursak? Dedim sen de mi yani, sen de mi?
Hayır, adamın hani kendi hayatını devam ettirme, o hayatı yaşama fikri adamı o kadar kötü geliyor ki. Yani ilk fikri tav oluyor.
Sen ne iş yapıyorsun? Marangozum. Ortak ister misin?
Ya bende de öyle bir durum olur diye düşündüm. Hani polislerin işleri zor falan. Anlattım böyle. Ama böyle şey gibi, hani böyle sürekli konuşuyorum ve böyle sokak röportajlarında araya giren ve ne dediği katiyen anlaşılmayan yurdum insanı gibiyim. Yani konuşuyorum ama sanki böyle şey gibi. Ya benim hani bu oyunda NPC falan olmam gerekiyormuş da bana karakter şahsiyet yüklemişler. Bir rol vermişler, konuşmam gerekiyor. Ama benim doğamda yok yani. Yani benim neyime canım cümle kurmak. Anlattım böyle. Sonra tamam dedi, hani müziği kapatın dedi. Sonra hani şimdilik ceza işlem uygulamıyorum dedi. Teşekkür ederim dedim. Kapıyı kapattım. Bir dakika sonra kapı yine çaldı. Aa, kim acaba bu saatte? Ben de dedim ki hemen aklıma şey geldi. Acaba reklam ajansı kurma fikri mi?
Akıllarına yattı.
Üçü beraber oldu da. Hani sermayeyi topladılar. Hanımı aradı, böyle köyden tarlayı şey yaptı. Bilezik saydılar. Hani dedim ki olacak bu iş dedim. Hadi inşallah dedim. Ajansın ismini düşünüyorum o sıra. Ya kapıyı açtım. Yani adam bana bakıp direkt şey dedi. Ama dedi hiç dediğiniz gibi olmadı dedi. Yani bir dakikadır hani burada bekliyoruz dedi. Hani ben dedim ki müzik sesi duyabiliyor musunuz? Hayır. Müziği kapatmıştım çünkü gerçekten. O da dedi ki müzik sesi duymuyorum ama çok bağırıyorlar dedi. Bak yine haklı.
Bak yine gıyabında konuştu insanların ama senden bahsetmiyor.
Hani... Ama çünkü bana müziği kapa demişti. Ben müziği kapattım ama gürültü hani o kalmış. Sonra artık şey dedi. Ya dedi hani ben gerçekten ceza kesmemek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ama hiç yardımcı olmuyorsunuz bir vatandaşım olarak dedi.
Ondan sonra sağa sola acap macap yazıyorsunuz dedi. Bu ayıp değil mi?
Yani dedi gerçekten seninle de yola çıkılmazmış kardeşim, ben onu anladım dedi. Reklam işi falan unut sen o işte.
Ona da evet diyecektik bu arada, onu da düşünmüştük. Ya
az önce kendi aramızda çocuklarla bunu konuşuyorduk dedi. Şimdi sermayeyi ne kadar tutalım, ne yapalım, nereyi satalım, kimden alalım, borç alalım falan. Şeyden karakoldan arkadaşları falan da arayacaktık dedi.
Bir sinerji yaratacak.
Bir sinerji yaratacak. Biz büyük büyük oynayacaktık dedi. Yani bu bizim kurtuluş biletimiz daha.
Ama yani, sen lanet olsun sesini kısmadın.
sen dedi şu lanet olsun arkadaşlarına sahip çıkmadığın için dedi. Çocuğum kolejde okuyamayacak ulan. Ya, üzdü beni. Ama herhalde şey dedi. Ulan dedi. Yine de dedi kesmiyorum lan cezayı dedi. Ceza kesmiyorum.
Bak. Ama yani bir dakika boyunca kapının önünde beklemiş olmaları da görevlerine olan kendilerine adanmışlıklarıyla ilgili güzel bir
evet,
şey.
Evet ve yani. Bana olan güvenlerini de yansıtan.
Kesinlikle.
Hayır, götelek
bunu kapatmaz.
Ya tamam, hani zaten sonrasında yine müziği açacaksın. E kardeşim, bari adamlar gidene kadar 3 dakika bir susun be kardeşim ya.
Gerçekten. Bu arada onların da böyle hani konuşuyorlar, bağırıyorlar diye hani sayıyı tam olarak bilmediği bir insan güruhu hakkında konuşması çok iyiymiş.
Hani sen çünkü değil, ben sen hiçbir zaman dedin. Tam olarak sayı vermediğim için kaç kişi var diyor, var işte bir şeyler falan. Hani böyle var işte. Geçiştiriyorum. Ya bu ama güzel yani. Çıkarabilir gibisinden diyor.
Hani arkadaş çevren hakkında işte var işte bir şeyler diye konuşuyor olman da güzel hani.
Niye tabii benim arkadaşlıklara, dostluklara verdiğim değerin bir yansıması.
Kesinlikle. Var işte bir şeyler. Bu işte şeye falan da yansıyor tabii. Sana ne zaman işte var mı gönlünü kaydı bir insan desem var işte bir şeyler. Gene ben... hani aynı şekilde sanki dolapta donmuş pizza var gibi.
Gramaj olarak ne bileyim hani şey olarak hatta kişi ve şahıs olarak ifade edilemeyecek bir şey.
Ya var yani işte bir şeyler.
Bir şeyler var yani.
Ama doğru yani bilimsel olarak baktığın zaman gerçekten bir şeyler var. Hani
yani.
Bunu ölçeklendirmenin vesaire bir manası yok. Var.
Geçen şeyle ilgili bir şey izledim. Bu var işte bir şeyler muhabbetiyle ilgili ve o bir şeylerin karşı tarafta filizlenmesinin arkasındaki şeyler falan. Yani aşk üzerine bir yapım. Aşk üzerine bir çalışma.
Çalışma.
Yani oradaki konuşmacı şey diyordu, inanılmaz mantıklı bir şey. Aşk diyor, adam şey diye anlatıyor. Birinin görünmeyen tarafına, karanlıkta kalan tarafına duyduğun arzu, istek. O yüzden birini ne kadar tanımazsan ona o kadar aşık olursun. Çünkü romantizm çerçevesinde idealize ettiğin bir şey ya. Tanımadığında evet. Boşlukları doldurabiliyorsun. Yani tanıdığında o boşlukları kendi gerçekliğiyle kapattığı için o yüzden
bir anda bütün taşlar yerine oturdu ve neden terk edildiğini fark ettin değil mi? Hah ya abi buymuş.
Ya sebebi benmişim, tam anlamıyla benmişim.
Abi beni tanımış ya.
Ben gerçekliğim de. Ya bir bütün olarak benmişim. Varoluşum. Sebebi tamam. Hangi huyum falan diyor. Varoluşu.
Aman canım, ben çok kafaya takmıştım neydi diye.
Ay ben de dedim şurada mı hata ettim, burada mı hata ettim. Yok komple hani.
Ya tabii canım, bir bütün olarak yani.
Ya sorun benmişim. Bendeymiş de değil, ben.
Benmişim. Komple.
Ya çok mantıklı geldi bana. Ve adam şeyi de öyle açıkladı. Sevgiyi de açıkladı. Sevgi böyle birinin sana aşina gelen özelliklerini, onu tanıdıkça ortaya çıkan özelliklerini duyduğun bir şey. Sempati gibi bir şey. O yüzden mesela şey inanılmaz bir klişe gibiydi. Daha öncesinde benim için. Hadi oradan lan falan dediğim bir şeydi. İşte aşk zamanla kendini yerine işte sevgiye bırak falan. Ulan tanım gereği bırakıyor zaten. Mantıklı bir şey de değil zaten bu.
Yani. Şey Louis C.K.'in 2017 galiba şovunda vardı. Aynı tanımdan bahsediyor aslında. Şey diyor yani, aşk dediğiniz şey küçükken işte sabun köpüğünden baloncuk yapıyordun ya, oradaki gibi düşün diyor. Onu üfledin, o havalandı. Orada yaşadığın o işte şey wow efekti. Ama sonra diyor ki bir anda patlıyor diyor. Patlayacak diyor yani. Bu kıvılcım bir yerden sonra başka bir şeye dönüşmesi lazım. Çünkü o sürekli olabilecek bir şey değil. Zaten sürekli 7-24 aşk halinde yaşadığını düşünsene.
Hayır zaten eşyanın tabiatına da aykırı. Yani her şeye aykırı bir şey.
Ya hayatını falan idame ettiremezsin. Kusura bakmayın çok aşığım falan. O arada işte boğazına yemek kaçmış ölüyorsun.
Yani... Hayırdır, günaydın diyor, selamun aleyküm diyor. Sen de sen hayırdır diyor, sabah diyor. Kusura bakmayın aşığım da diyor.
Aşığım
çok. Biraz aşığım da diyor, kusura bakmayın.
Affedersiniz üstünüzü. Mantıklı evet yani. Bir anda bizim hiç aşk konuşacağımızı düşünmezdim yani. Böyle bir program.
Ben de konuşmam.
Yani, her şey olur da. Allah Allah. Aa, bu ben... karantina seni üzmeye mi başladı Atıl? Bize anlatmak istediğin bir şey var mı?
Yok yani şimdi NFT olarak bu Gülben Ergen'de olduğu için ben bunu söyleyemiyorum ama. Hani siz ne söylemek istediğimi çok iyi anladınız sevgili dinleyiciler. Yani beni ırgalamaz. Hani ben
konuyla ilgili
varlığımı sürdürmeye devam ederim arkadaşlar.
Demek ki o yüzden işte hep şey diyorlar. Beni ben olduğum için sevecek birine ihtiyacım var. Çünkü o dediğin gibi yani şey yaptın, idealize ettiğin taraf karşılık bulmayınca, idealize ettiğin şey ortaya çıkmayınca hani şey oluyorsun ya, siktir bu muymuş ya.
Ya yani, ama çok bütün, yani normalde yani, bir şey.
Bütün o böyle işte maruz kaldıklarınla, öğrendiklerinle falan işte diyorsun ki ben siyahi bir erkek arkadaş edinmeliyim. Demek ki kriterler.
Yani evet.
Hani bundan yana falan, ama sonra gerçeklik onu yansıtmıyor ve diyorsun ki ah işte ben senin karanlık tarafına aşıktım diyorsun. Bu sefer çok ırkçı karşılanıyor falan, böyle bir
hani... Ya işte iki ucu boklu değnek diyebiliriz gerçekten. Bıçak sırtı bir durum. Zor bir durum. Ya ama zor. Sıkıntılı.
Zor. Gerçekten zor. Bir de gen havuzu ve insan havuzu çok fazla yani. Şimdi senin kısıtlı yere erişimin var. Hani diyemiyorsun ki işte var öyle arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz, biliyorsun. İşte gitti Venezuela'ya bilmem ne, evlendi. İşte gitti Sri Lanka'ya, hayatının aşkını buldu, evlendi falan.
Ama bu şey gibi bir şey ya. Bu böyle kurulu düzenin işte şeyin kendini devam ettirebilmek için bulduğu kavramlardan biri de gibi. İşte ruh ikisi gibi vesaire gibi. Hı-hı. Bu sanki böyle arkadaşlar her çiçekten bal almayın diye uydurulmuş kültürel bir kodda gibi. Hani sanki
hani monogamiye son damgayı hani, şey son darbeyi vuracak olan podcast bu podcast miydi hatırlıyor?
Hani çünkü şey de gibi yani ruh eşi. Ya kardeşim böyle bir kavram olabilir mi yani? Yani 8 milyar insan var mesela, ıskaladın ve bitti mi şimdi, ne olacak? Bu kadar mı?
Ama işte yani hiç o zaman o maceracı ruhun olması gerekiyor ki işte dediğim gibi Sri Lanka'ya gidip Sri Lanka'dan bir gelin getir kendine, işte ondan sonra A habere çık. İşte Tekirdağ'da Sri Lanka düğünü falan yani, diye böyle.
Hayır canım, bu zaten hani şey gibi bir şey. Hiçbir zaman o kadar çok insanla temas edemeyeceğin ve onları tanıyamayacağın için bir noktada yani ruh eşin olduğuna razı geliyorsun canım. Ne yapayım ben yollara düşüp kıta kıta dolaşıp bakayım burada nasıl ya, insanlar varmış mı diyeyim.
Yani mesela bak Rihanna ile biz aynı sene doğmuşuz. Arada bir tane kıta farkı var. Anladın mı? Yani belki o benim ruh eşimdi ama
ya belki hani
işte
o
teknik imkanlar.
O sene işte o tam ünlü olmadan o sene o Barbados'ta plajda dolaşırken sen de oraya tatile gittin.
Gittim.
Onun cebindeki para senin cebine girdi. Belki de. Belki de Bülent Ortaçgil bir durum olmuş olabilir. Olabilirdi.
Olabilirdi.
Olamaz işte
olabilir. Teknik imkanlardan dolayı şimdi ben yani ne yapayım? Hani ada ada dolaşayım mı yani? Anladın mı? Ya bu sene işte Barbados'a gideyim. Belki hayatımın aşkını bulurum. Yok seneye Sri Lanka'ya gideyim. Gene ya, bulamadım.
Bu zaten hani eskiden
bu böyle bir şey. Kimse de yok.
Ama bu zaten yeni yeni ortaya çıkan bir anksiyete. Eskiden zaten böyle bir problem yoktu. İnsanlar doğdukları köylerde yaşıyorlardı ve ölüyorlardı arkadaşım.
Hayatının aşkını düşünsene. İki sokak ötede buluyorsun. Çok hayır, rahat bir...
Ya benim hayatımın aşkı diyor. Buralarda bir yerde. Nerede acaba? Zaten yani, 22 ya hale var diyor.
Sabahtan çıksan akşama bulursun yani.
Hani öyle bir arayış da yok. Acaba benim ruh eşim şu anda o da beni düşünüyor mu falan. Lan zaten görmüştür muhtemelen seni de o köyde. Hani düşünüyorsa düşünüyordur. Zaten düşünecek de bir şey yok. Gelir konuşur yani. Hani zaten aynı köydesiniz. Hani 3 tane su alınacak yer var. 2 tane gıda alınacak yer var. Zaten yani neyi düşünecek konuşur seninle o yani. Böyle bir dünya var ama sonrasında işte bu ulaşım ağlarının zenginleşmesi, şehirlerin oluşması, insanların daha böyle bir arada yaşama kültürü falan filan. İnsanın aklı tabii ki diğer ihtimallere gidebiliyor. Diğerinde ihtimal yok ki kardeşim, zaten ben Fransa'nın kırsalında doğdum mesela. Böyle lavanta bahçelerinin orada takılıyorum, dolaşıyorum falan. Akşamları işte resim mesim yapıyorum. Ekmek şarap yiyoruz böyle, bir de peynir var.
Ya lütfen birazcık daha stereotipleştirelim lütfen. Tam olmadı.
Ya öyle dolaşıyorum arasında.
Vi konuşuyorum diyorsun değil mi?
Ya, herkese böyle bir romantik şeylerim var. Ama zaten ya, bakıyorum ulan diyorum, dağ taş diyorum. Bu coğrafyada diyorum zaten 8 tane hane var kardeşim diyorum. Bu 8 haneden birinde olmalı. Bu acaba nerede? Ve o anda da böyle şey diyorum. Dualar ediyorum akşamları. Diyorum ki Allah'ım diyorum, o 8 hane inşallah bana denk düşecek cinsiyetiyle ve yaşıyla. Biri olur diyorum. O diyorum. Kesinlikle ruh eşim benim o.
İki kriterim var. Yaş ve cinsiyet. Bir de hani hayatta olup olmama durumu.
Diyorum ki ya benim diyorum ruh eşim diyorum kesinlikle o tanrım diyorum. Yani bu sanki bir alın yazısı benim için diyorum. Yani şu Allah'ın
aynı sınıfa
köye biz
aynı sınıfa sen gidiyorsunuz. Bu sınıfta iki kişisiniz.
Yani ne olabilir ki?
Ay.
Ya o şey gibi. Yani şimdi senin kafanda yani romantik idealler doğrultusunda yarattığın bir prototip var. İmkanlar belli, sınıf belli. Sınıfta 10 kişi var, köyde 8 hane var. Şimdi o prototipi ben birine uygulayacağım. Yani muhtar dayıya uygulayacak halim yok. Ben buna müsait fizyonomilere bakıyorum. Diyorum bu kafamdaki buna oturabilir mi? Benim kafamda diyorum ki şimdi biraz Angelina Jolie gibi bir şey var ama diyorum tam
bu sınıfta göremiyorum.
Ya bu sınıfta göremiyorum diyorum. Ben burada bir gelecek göremiyorum kardeşim diyorum. Yani. Eve gidiyorum üzülüyorum. Annem diyor ki niye üzülüyorsun diyor. Anne bir etrafına bak diyorum.
Ya herkes birbirine benziyor. Artık gen havuzu o kadar karışmış ki. Herkes birbirine benziyor. Anne aklımı çıldırmak üzereyim.
Ben diyorum ki ben narsistik bir durum içerisindeyim. Ben kendime aşık olmuş gibi hissediyorum sürekli. Bu köydeki herkes biraz bize benzemiyor mu sence de diyorum. Ya kardeşim diyorum bu Şirinler Köyü gibi bir şey bu diyorum. Bakın diyorum. Sizce de burada bir yanlış yok mu diyorum. Bilmiyorum. İlk söyleyen de ben değilimdir muhtemelen diyorum şimdi. Yani siz de herhalde kendi aranızda konuşmuşsunuz daha önce ama ilk sonuca varmışsınızdır. Benim bilmediğim mantıklı bir açıklama. Çünkü diyorum bakın diyorum tren falan da bulunmuşken diyorum burada biz ne halt diyoruz hala diyorum. Burada diyorum bırakamadığımız diyorum 8 tavuk, 2 horoz, 6 kaz.
Bir dönüm lavanta mı var?
Bir dönüm lavanta bahçesi midir diyorum. Yani nedir arkadaş yani?
Yakacağım ben bu lavantaları sonunda.
Bu ki vallahi diyorum bahçeyi de yakacağım. Geliştiğimi de yakacağım ben de. Yeter artık.
Lütfen bu köy bir dağılsın artık ya bir yerler.
Öyle işte insanlar köylerini terk ettiler. Avrupa'daki şehirleşme de böyle oldu bu arada. Tarihsel arka planı bu. İnsanlar kendilerine benzemeyen eşler bulabilmek için yaşam yerlerini, büyüdükleri, doğdukları ata topraklarını terk etmek zorunda kaldılar.
Ve işte sanayileşme de böyle ortaya çıktı.
Sonrasında şehirlere yerleştiler ama şehirlerde onların yapacakları işler yoktu. Ne oldu? Ne ortaya çıktı? Oh. Sokak çocukluları, Tiner, Bali.
Sinyalciler.
Böyle meslekler türedi. Hiç olmayan meslekler. Bakın meslekten ortaya çıkışta biraz böyle. Hiç olmayan meslekler türedi ve değişik gruplar oluştu. Yani işte bohemler. İşte bohemler, flanörler, tinerciler, yankesiciler. Hayır böyle böyle şeyler zaten köyde ortaya çıkmazdı kardeşim. Kimin neyini
farkındaysanız, çıkacaksın? Farkındaysanız toplum içerisindeki bütün bu sınıfsallaşma aşk peşinde aşk uğruna
ya
koşturmamız sonucunda ortaya çıkıyor. Yani yaşadığınız hayattan bulunduğunuz sınıftan, orta direkten mutlu değil misiniz? Bunun bütün sorumlusu uçkuruna sahip çıkamayan dedeniz ya da dedenizin dedesi. O yüzden suçluyu başka yerde aramayın.
Arkadaşlar, tüm bu şehirlerin oluşumudur, medeniyettir, civilization hikayesidir. Bunların hepsi sende eksik olanı, yani o eşini bulma güdüsünden çıkmıştır. Bunu da hiçbir kitapta bulamazsınız, bilmiyorum neden. Bilmiyorum neden. Yani ama yoktur kitaplarda bu.
Oy. Aşka dair yapılabilecek en iyi podcastlerden birini yaptığımıza göre o zaman bu bölümü de gönül rahatlığıyla
sevgiyle, saygıyla, aşkla mı kapatalım? Neyle kapatalım?
Aşkla kapatalım lütfen.
Bir şey var, dur onu, ama ezberimde yok ki benim. Bu aşkla ve diğer tüm her şeyle ilgili aşırı iyi bir şiir var. Rahmetli Gülten Akın'ın şiiri Seni Sevdim diye, aşırı iyi bir şiir. Bunu da böyle, ne diyelim, bölüm sonu mesajı olarak tüm sözleşememelere, onurlu bir hayatı, şu kısacık ömürleri çok görenlere inat yaptığımız şeyleri yapıp onları da sevdiğimiz insanlarla birlikte yapmaya devam edelim diye bir kapanış yapıyorum. Bunun için sevdiğimiz insanlardan güç bulmaya bakalım. Ve her şeye rağmen bir şeyi, birini, kendini, ötekini sevmek güzel bir şey. Her şeye rağmen bunu söylemek, dile getirmek de güzel bir şey. İlhan'ı aşk edeceğim gibi oldu ama hayır. yine de insanlar insanlara onları sevdiklerini söylerse bu iyi bir şeydir.
Ve birazdan kapın çalacak ve emniyet güçleri içeri girecek. Diyecek ki aşırı romantizmden rahatsız olmuş komşularınız. Atıl Bey, siz de bir şey ölçülü yapamıyorsunuz, Allah kahretsin.
Gerçekten onlar da şu hüzünlü hayatlarının sorumlusu olarak beni gösteremezler. Yapacak bir şey değil. Yapacak bir şey yok. Yani bir dur Allah, sen zaten ortalık karışık demeden yine de sevdiğimiz insanlarla sevdiğimiz şeyleri yapmaya gayret gösterelim. Şiirde şu, şiirle bitiriyorum. Bakın genelde bitirmem. Diyor ki şair, üstad ne demiş? Demiş ki seni sevdim küçük yuvarlak adamlar ve onların yoğun boyunlu kadınları, düz gitmeden ülkeyi bir baştan bir başa, yalana yaslanmış bir çeşit erk kurulmadan önce, köprüler ve yollar, tahviller, senetler hükmünde, dışı açılmadan önce, içi açılmadan önce, kapanmadan önce, nehirlerimiz ve dağlarımız ve başka başka nelerimiz senet senet satılmadan önce, şirketler, vakıflar, ocaklar kutsal kılınıp, tanrı parsellenip kapatılmadan önce, seni sevdim. Artık tek mümkünüm sensin.